Ayrım 23, sayfa 319. 4. Bölüm, Son Koz. Kova. Emcet Han ile kaymakamın getirdikleri 100.000 Afgan lirası usulünce sayılmış, düzgün desteler halinde Uraz'ın baş ucunda çarpoyun üzerinde duruyordu. Uraz Muki'yi çağırdı ve başıyla banknotların bulunduğu yeri işaret ederek sesiyle olmaktan çok dudak kıpırtılarıyla konuştu. ''Al bir avuç, saymaya boş ver. Ne gerekiyorsa al, sonra gidiyoruz.'' Muki'nin gözlerine yepyeni bir bakışın gelmiş olduğunu Uraz hemen gördü. Kapanık, saflığını ve ışıltısını yitirmiş bir bakış. Seyis'in sesinde alışık olduğu her zamanki uysallığın bulunmadığını da fark etti Uraz. Buna sevinmek istedi ama olmadı. Şu anda hiçbir şey umurunda değildi, sessiz ve yalnız kalabilmekten başka. Dövüş sırasında heyecana kapılıp bacağını keyfince oynatmasının cezası olarak çektiği cehennem azabı ağrı, yıpranmış sinirleri, tükenmiş kasları bunu istiyordu ısrarla. Benzi mum gibi yeşilimsi sarıydı, dudakları kül rengi. Gözleri göz çukurlarında daha derinlere kaçmış gibiydi. Yarasından korkunç bir koku yayılıyordu ortalığa. ''Çok yaşamaz artık'' dedi Seyis kendi kendine. Bu düşünce bu kez de Muki'yi korkuttu. Ama korkusu eski korku değildi. Uraz'ın ölmesinden korkmuyordu artık. Bu ölümde kendisinin bir payı olamamasından korkuyordu. Zerre çadırını çıkarıp yeniden mutfağa gitmişti. Küçük yüzünde yarı kapalı gözlerinin üstündeki kaşları sert bir çizgi halinde birleşmişti. Seyis'in avludan kendisine adıyla seslendiğini duyunca hiç acele etmeden dışarı çıktı. Kaşları hala çatık. ''Haydi, pazara alışverişe gidiyoruz'' dedi Muki. ''Yol için gerekenleri sen seçersin.'' ''Neyle?'' diye sordu Zerre. Muki kocaman elini açtı Zerre. İlkin gözlerine inanmazcasına kuşkulu sustu. Sonra mırıldandı. ''Ne çok para, aman Allah'ım ne çok para. Bizim kabilenin tümünün eline bunun yarısı kadar para geçmedi benim ömrüm boyunca. Gidelim, gidelim çabuk.'' Ama çarşının dükkanları görününce Zerre adımlarını yavaşlattı ve Seyis'e ''Dükkancılar acelemiz olduğunu hiç bilmemeli. Yoksa bu kurtlar hemen fazla para istemeye kalkarlar.'' Zerre'nin kaşları yeniden çatılmıştı. Son alışverişini yapıp bitirinceye kadar kaşların bu ince çizgisi, alnının inatçılığını, gözlerindeki uyanıklığı vurgulamaktan geri kalmadı. Uysal bir çocuk gibi peşinden gelen Seyis, Zerre'de hiç tanımadığı yeni bir kadın kişiliğinin ortaya çıkışını beğeniyle gözlüyordu. ''Ne de ağırbaşlı bir hali var.'' Ne de dediğim dedik. Eşyadan, insanlardan, para işlerinden nasıl da anlıyor. Almak istediği şeyler Zerre'nin aklındaydı. Sadece bunları alacaktı. Kurnazlıkta usta dükkancılar onu daha başka şeylere özendirmeye, kandırmaya, oltalarına takmaya, işlemeli bir parçayı, bir kumaşı, bir yalancı mücevheri ona kabul ettirmeye veya araya sokuşturuvermeye çok uğraştılar ama boşuna. Fiyat konusunda da aynı derecede söz anlamıyordu. En önemsiz bir şeyi bile satın almadan önce rafları, tezgahları, sergileri, dükkanları araştırıyor, karıştırıyor, malın nerenin malı olduğunu ve kalitesini tartışıyor, bir işe yarayacağından kuşkulanıyor, biçimiyle alay ediyor, kısacası öylesine büyük bir sabırla ve içten hesaplı bir tutkuyla pazarlık ediyordu ki, en açık göz, en tilki dükkancıları bile alt ediyordu. Onlar en zavallı bir malın, en küçüğünden bir maden paranın bile ne denli değerli olduğunu Zerre gibi yoksulluk okulunda öğrenmemişlerdi. Zerre böylece en ucuz fiyatlarla bir çadır, türlü yiyecekler, insanı sıcacık tutacak giysiler, yemek pişirmek ve yatmak için gerekli daha bir sürü öteberi satın aldı. Bütün torbalar ve renkler bir araya toplanınca Muki bağırdı. ''Nasıl götüreceğiz bunları? Cahil mümkünü yok taşıyamaz.'' ''Haydi gidip bir katır alalım.'' dedi Zerre. İçini çekerek ekledi. ''Katır satın alma işini sana bırakmam gerekecek.'' Yük ve araba hayvanları pazarı kasabanın ucunda, budaların en büyüğünün karşısına düşen yerdeydi. Satılığa çıkarılmış hayvanların bacaklarını, böğürlerini, boyunlarını yokladıktan, dişlerini gözden geçirdikten, ayaklarını kaldırıp altlarına baktıktan ve gözlerini inceledikten sonra Muki iri, boz bir katır üzerinde karar kıldı. ''Beğendim bu hayvanı, gerçekten beğendim.'' dedi Muki. Kendisini sessizce gözleyen yaşlı celebe, yüzü kırış kırış, buruş buruş yaşlı Hazara'ya. ''Güçlü bir hayvan, yapısı güzel. Benzerini az gördüm doğrusu. Ne istiyorsun bakalım dede?'' Yaşlı Hazara fiyatı söyledi. Muki hiç çekişmeden hemen ödedi. Sonra kendisinin sorumluluğuna verilmiş her hayvanın onda uyandırdığı sevecenlikle katırı okşayıp överek Zeren'in yanına getirdi. ''Görüyorsun ya, ben de seçmesini biliyorum.'' dedi neşeyle. ''Kendini soydurmasını daha da iyi biliyorsun.'' diye çıkıştı genç kadın. ''En azından iki kat fazla ödedim bu katır için.'' Muki'nin gururu en safça yanından incindi bu sözlerle. Zere'ye karşılık verdiğinde sesi ilk kez sinirliydi. Ne önemi var? Uraz hesaptan hoşlanmaz. Genç kadın gözlerini Seyis'e dikip uzun uzun baktı. Çatık kaşlarının çizgisi özellikle sertti. Paralar Uraz'ın değil bizim dedi. Hepsi bizim. Muki katırın yelesini parmaklarıyla taramayı bıraktı. Çenesine beklenmedik bir yumruk yemiş gibi ağzı açıldı. Çok alçak sesle sordu. ''Paraların hepsi bizim mi? Ne? 100 bin liranın?'' ''100 bin liranın'' dedi Zere. ''Ama paraları o kazandı'' diye mırıldandı Muki. ''Neyin üstüne bahse girerek unuttun mu?'' diye sordu Zere. ''Biliyorum'' dedi Seyis ''ama...'' Genç kadın sözünü yarıda kesip yeniden sordu. ''Onun ölümünü istiyor musun sen hala?'' ''İstiyorum'' diye yanıtladı Muki. Önüne satın almış oldukları Öteberi'nin yığılmış olduğu dükkana varmışlardı. Zere sesini alçalttı. Sert konuşmamaya nedenli dikkat ettiyse de sesindeki yabanıl vurgulamalar Muki'yi ürküttü. ''Sen onun ölümünü istiyorsun, ben de öyle. Bu işi olmuş bitmiş bil, inan bana.'' diye fısıldadı genç kadın. ''Bir ölünün neye ihtiyacı vardır ki?'' Seyis verecek bir karşılık bulamadı. Zere'nin dili aklın diliydi. Ama yine de Muki yüreğinin ta derinlerinde buna karşı duyduğu direnişi içinden söküp atamıyordu bir türlü. Zere'nin dili aklın diliydi. Aklın, doğrunun değil. Uraz'ın ölümü, evet, adalet gereğiydi bu sadece. Kendi öz bozkırını, öz kanını, öz halkını satışa çıkarmıştı. Cahili alakoymak. Evet, bu da adalete uygundu. Uraz onu da gözden çıkarmıştı çünkü. Ama paraları almak, yok bu olmazdı işte, olmaz. Parayı alan Uraz'ın suçluluğundan çıkar sağlıyor, suçu onunla paylaşıyor olurdu. Uraz'ı cezalandırmak niye? Zere Seyis'in susuşunu bu işe aklı yattığı anlamına aldı. Sen de anlıyorsun ki bu paradan vazgeçmek için insan budala olmalı. Muki garip, bulanık bir öfkeye kapıldı. Zere'nin söylediklerine karşı onun anlayabileceği bir kanıtlamayı nereden bulup çıkarabilirdi Muki? Seyis'in bakışları ayakları dibinde yere serili, kısım kısım boz katırın sırtına yüklenmeyi bekleyen yatak ve örtü denkleri, kapkaçaklar, yiyecek torbaları, ocak ve çadır üzerinde dolaştı ileri geri. En yakınındaki bir torbayı topuğuyla kakarak sordu. ''Bunca eşyaya gözün doymadı, memnun olmadın mı hala?'' Küçümseyen bir eda ile genç kadın kaşlarını çattı. ''Neden memnun olacakmışım?'' diye bağırdı. ''Hangi aileyi alsam bundan daha çok daha iyi eşyası vardır. Bizimkilerden de düşkün olmadıkça.'' Birdenbire Muki Zere'yi yitirdiği duygusuna kapıldı. Karşısındaki bu yüz Zere'nin yüzü değildi. Bu yüzde çirkin bir açgözlülük, küstah bir kendini beğenmişlikten başka şey yoktu. ''Bak hele, şu paçavralar içindeki kız, dünkü aç dilenci bir hazine gibi karşılaması gereken, kaderin kendisine sunduğu bu armağanları küçümsemek, beğenmemek küstahlığını gösteriyordu. İşleri o yönetir olmuştu, buyruklar veriyordu durmadan. Kendisi Muki artık bir erkek değildi sanki. Muki karşısındaki bu yeni, bu aşağılık kadına bir tokat atmamak için katırın yelesine yapıştı. ''Bu hayvan senin mutluluğuna yetiyorsa...'' Bağırarak yeniden konuşmaya başladı Zere. Ama Muki onun sözünü bitirmesine olanak bırakmadı. Öfkeden kısılmış bir sesle gürledi. ''Kes sesini, alay etmeyi kes, emir vermeyi kes. Yoksa her şeyi berbat eden o dilini koparırım senin. Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükredeceğine üstüne tükürüyorsun bu nimetlerin. Bozkırlardaki saksağanlar gibi aç gözlü ve hırsızsın. Kanında tek bir temiz damla yok senin.'' Zere Muki'ye doğru atıldı. Aralarında sadece 3 adımlık bir yer vardı. Ama bu kısacık ara Zere'nin başkalaşması için yetti. Şimdi elini yakalayan genç kadının az önce nefret ettiği kadınla hiçbir ortak yanı yoktu. Aldı kırışıksız, düzgündü. Doğal yerlerini almış kaşlar, büyük bir alçak gönüllülüğün ışıldadığı gözler üzerinde bükülgen bir kavis çiziyordu. ''Seyis, koca Seyis'' dedi genç kadın titrek yakaran bir sesle. ''Bu hizmetkarın konusunda nedenli yanılıyorsun? O sadece seni düşünüyor. Seni şu halinde görmeye dayanamıyor, bak.'' Zere Muki'nin kolunu kaldırdı. Dirseğini ancak aşan tarazlanmış yırtık kol yenini gösterdi ona. Muki çok utandı. Giysisinin eskiliğinden çok bu çok eskimiş küçülmüş çapanın açıkta bıraktığı kocaman elinden, güçlü kaslarından, kalın bileklerinden utandı. ''Yazık değil mi? Korkunç bir haksızlık değil mi?'' diye sözünü sürdürdü Zere, dizginlemeye çalıştığı bir heyecanla. ''Onca çalışmanın karşılığının şu gülün çapan olması. Oysa en göz alanına layıksın sen, o denli yakışıklı olan sen. En bol, uzun olanına, o denli güçlü kuvvetlisin sen. En yumuşağına, öylesine iyisin. En soylusuna, öylesine büyük bir binicisin sen.'' ''Nasıl da gözümün önüne geliyorsun böyle giyinmiş, başında anlı şanlı bir sarıkla?'' Genç kadın şimdi Muki'nin iki elini de tutmuş yavaşça kendine çekiyordu. Onun nemli kıvılcımlar saçan gözlerinde Muki sözünü ettiği hayali görür gibi oldu. Bu gerçekten kendisiydi. Zeren'in gözleri daha da büyüdü, daha da ışıldadı, bir başka hayali daha içermek istercesine. ''Ve sen benim hep böyle paçavralar içinde yalın ayak gezmemi ister misin?'' diye konuşmasını sürdürdü. ''Çin ipeklileri, Hint kaşmirleri giymeye, gümüş ve altın gerdanlıklar, gök ve kan rengi mücevherler takmaya, yasemin ve gül kokuları sürünmeye, İsfahan ve Semerkantalıları üstünde yürümeye layık görülmeyecek denli çirkin ve aşağılık mı buluyorsun beni?'' Muki tüm içtenliğiyle bağırdı. ''Peygamberimize andolsun, bu nimetlere senden daha layık olan kadın doğmuş değildir.'' Zere aynı içtenlikle karşılık verdi. ''Senin şerefin için böyle süsleneceğim, senin şerefin için, seyisin benim.'' Genç kadın bu sözleri 3 kez tekrarladı. Yüzü giderek canlanan bir düşün anlatımına bürünmüş, sesi masalların şakıyan ritmine girmişti. ''Ve yine kendi şerefin gereği.'' diye konuşmasını sürdürdü Zere. ''Senin de kendi seyis ve baçaların, çoban ve devecilerin, görkemli atların, yünü bereketli semiz koyun sürülerin, baktriyan cinsi kocaman develerin olacak. Yine kendi şerefin gereği sen bana, sonunda bana da işlerimi görecek, yuyup yıkayacak, iplik eğirecek, nakış işleyecek hizmetçi kadınlar sağlayacaksın. Hepsi birden bir kabile olacak, sen de onların prensi. Yazları Hazaracat'ta kurulan büyük panayıra gideceğiz birlikte. Sen develerin en kocamanına binmiş.'' Sözün tam burasına Muki bağırdı. ''Cahilden başka bir şeye binmek istemem ben.'' ''Ona kına yakacaklar.'' diye konuşmasını sürdürdü Zere. ''Ne de yakışır. Bana da bir tüfek verirsin, senin yanı başında kervanı çekerim.'' Hırıltılı bir ses çıktı boz katırdan. Muki farkında olmadan okşadı hayvana alışkanlıkla. Yoksulun hayvanı olan katırı. Yarı kapalı göz kapakları arasından bakan Zeren'in gözlerinde artık düşlerin buğusu yoktu. Keskin bakışları Muki'yi gözlüyordu. ''Seyis, koca seyis.'' dedi usulca. Muki işitebilmek için ona doğru biraz daha eğildi. ''İşte benim yüreğime göre bütün bunlara yarar o Afgan liraları. Ama sadece benim yüreğime göre. Kafa sende, efendi sensin. İmgeler, düşünceler, arzular, kaygılar ve kaygılara karşı yanıtlar. Muki'nin kafasında birbirine karışıyor, çarpışıyordu. Uraz'ı ölmüş görüyordu, kemerinde deste deste paralar. Bırakmalı mı? Niçin? Kime? Rüzgara, kara, çürümeye mi, kargalara mı, ölü soyuculara mı? Öyleyse onları almaya hakkı olan tek adama mı? Tursen'e. Tursen ölünün babası, öldürülmüş ölünün. Muki tarafından öldürülmüş. Tursen'e bu hakareti reva görmek. Büyük Tursen kendi efendisi, ekmek kapısı. Ya ayaklarına kapanan bu genç kadın, ne de ufak tefek, ne de çelimsiz, doğduğundan beri yoksulların yoksulu. Her şeyin her zaman kendisinden esirgendiği kadın. Şimdi ona isteklerinin en olanaksız görünenlerini bile sağlayabilirdi kendisi. Zere saçlarını seyisin avucuna sürerek mırıldandı. ''Nasıl karar verirsen öyle yaparız.'' Muki sırtını boz renkli iri katıra dayadı, başı dönüyordu. ''O dediğin kervanımız olacak.'' diye bağladı sözü sonunda donuk bir sesle. Bunun üzerine söyleyecek tek söz daha bulamadılar. Yükleri ayırıp düzenlemeye koyuldular. Zere uzun yolculuklardan yakınan bir türkü tutturdu. Bir ara susup sordu. ''Şimdi mutlusun ya, koca seyiz.'' ''Mutluyum.'' dedi Muki. Yalan söylüyordu. Kararı kaçınılmaz görünmekle beraber kendi kendinden de nefret ettiriyordu onu. Kabahat Zeren'in miydi? Kendisinin mi? Yoksa adını bilmediği bir başka birisinin mi? Çayı getiren baça tek boynuzlu bir koç üstüne girdiği bahisle Bamiyan yöresinde birden bir kahraman ününe kavuşan atlıyı yarası açılmış ölü gibi yatar buldu. Hemen yanına koştu, sıcak çayı yarı açık ağızdan içeri akıttı. Daha ver dedi Uraz gözlerini açmaksızın. Hiç kıpırdamadan çaydanlığı boşalttı Uraz. Bitince Baça konuştu. Peygamberimize and olsun, yaralara bakan adamı var gücümle koşup getireceğim sana. Hastalara bakan adamın her şeyi yüz yuvarlaktı. Boyu, posu, karnı, gözleri, kalın camlı gözlükleri ve içine kıvrık tuttuğu elleri. Sivri çizgi olarak yüzünde sadece iri, kemerli burnu vardı. Eşikte durup odanın hastalıklı havasını kokladı, düşünceli baykuş bakışlarını Uraz'a çevirdi ve sonra Baça'ya dönüp ''Su çok sıcak, bezler çok temiz, tahta parçaları çok düzgün olsun. Haydi koş getir bunları canım yavrum.'' dedi. Toz toparlak adamın sesinde bambaşka bir neşe, bir türkü şakıması, bir dostluk tonu vardı. ''Sağ ol geldiğin için, bu vadilerin bilgin kişisi.'' dedi Uraz hafif bir sesle. ''Yaram için ne yapabilirsin?''
''Yarına bir bakacağım oğlum, o bana yapılması gerekeni söyleyecek. Ben de söyleneni yapacağım.'' dedi adam.
Altın sırmayla işlenmiş yuvarlak kadife takkeli başını Uraz'ın yarasına eğdi ve içine kıvrık elleriyle yaralı bacağı kırık yerinden sardı. Ama ne parmakları ne de avuçları yaraya değmiyordu. Bunu kırık kemiklerin, çürüyen etlerin sırlarını öğrenmek için yapıyor gibiydi. Ellerini çekmeden önce şakır gibi konuştu.
''Ah oğlum, oğlum, bu sadık hizmetkarını neden bu denli boşladın? Şimdi çok uzun süre dinlenmesi, çok çok iyi bakılması gerek.''
''Bugün yola çıkmak zorundayım.'' dedi Uraz. Kalın camlar ardındaki dost, bilge gözlerin baykuş bakışları Uraz'ın kanı çekilmiş yüzüne dikildi.
''Görüyorum ki koşların üzerine oynadığın gibi bacağının üzerine de oynuyorsun. Kendini kolla, bunda oyuna sürdüğün şey dünyanın bütün paralarından daha değerlidir.''
''Ama bahsin kendisi de öyle.'' dedi Uraz.
''Öyleyse bu konuda söz etmeyelim artık.'' dedi kısa boylu adam neşeyle.
Baça hastalara bakan adamın istediklerini getirdi. Adam üstünde taşıdığı bir takım otları çıkarıp kaynar suya attı, bu suyla yarayı temizledi. Bir beze çeşitli merhemler sürüp yaranın üstüne kapattı. Tahta parçalarıyla birlikte bağlayıp yerine tutturdu. Eli öyle hafifti ki bastırdığı zaman sadece dokunuyor, dokunduğu zaman da hafifçe yalayıp geçiyor gibiydi.
''Yarına dek rahatsın oğlum, eğer tahtalar yerinden oynamazsa, ondan sonra en kötüsüne hazır ol.'' dedi yuvarlak adam.
''Şükran sana yaptıkların için bilgili ve becerikli kişi.'' dedi Uraz. ''Hele gerçeği söylediğin için.'' Başucundaki para destelerine işaret ederek sözünü sürdürdü. ''Bir zahmet, kendi ücretini de kendin al. Senin bana ettiğin iyiliğin karşılığı olmaz ama.'' Bakıcı bir para destesinin üstünden tek bir banknot çekti. Parayı sarığının kıvrımları arasına soktu, sakladı.
''Bu para yığını yeni bir bahis için mi? İnsan tabiatı üzerine?'' diye sordu.
''Belki'' dedi Uraz. Yuvarlak baykuş gözleri Uraz'ı uzun uzun inceledi.
''Yüzümde neyi araştırıyorsun?'' diye sordu Uraz.
''Biliyor musun oğlum, bende iki çeşit derlenmiş ot vardır. Hastalar için olanlar çayırlardan, dağlardan, gölcüklerden ve ormanlardan toplanmıştır. Öbürlerini, kendim için olanları, ancak acı çekenlerin yataklarından toplarım. Sen çok az rastlanır bir bitkisin oğlum, hem de tehlikeli.''
Böyle konuştu adam, sonra da sessizce çekti gitti. Muki çarşıdan döndüğünde Uraz'ı sırtını duvara dayamış dimdik oturur buldu. Seyis'in bakışları yastığın yanı başındaki boşalmış yere kaydı.
''İçin rahat etsin, para güvenli yerde.'' dedi Uraz.
Çapanı ile gömleğinin üst yanını açtı. Boynuna asılı muskanın her iki yanından özenle bağlanmış şişkin birer kese sarkıyordu.
''Vasiyetname ile para.'' dedi Uraz.
Çapanını kapadı, kemerini sıkıladı. O zaman Muki kemere bir hançer sokulu olduğunu gördü.
''Benim özel alışverişim. Sen kendi alışverişlerini bitirdin mi?'' diye sordu Uraz.
''Hepsini.'' dedi Muki.
''Cahili getir.'' dedi Uraz.
Yol dimdik yükselen kızıl bir yarın dibinden uzanıyordu. Geçmişte bu da rahiplerinin oymuş oldukları binlerce kovukla koskocaman bir arı kovanını andıran kaya duvarı batan güneşin ışınlarıyla tutuşmuş yanıyordu. Üç yolcu batıya doğru yöneldiler. Artlarında bıraktıkları dev Buda heykelleri kovuklarında birer dev gölgeden başka bir şey değildi artık. Uraz önde gidiyor, Muki üzenginin yanı sıra yürüyordu. Birkaç adım geriden de Bozkatır'la Zere geliyordu. Zere başını eğmiş ayaklarının kaldırdığı toza bakıyordu. Dudakları sessiz sessiz kıpırdıyordu. Dua ediyor sanılırdı. Oysa gerçekte Uraz'ı öldürmenin kendilerini en az tehlikeye sokacak yollarını incelemek, hazırlamak, sağlamak için kafasından, tamahından, yoksulluk ve sevgisinden doğan en canlı işe yarar güçlerini bir araya topluyor, harekete geçiriyordu. Bu iş için önünde 3 gün ve 3 gece vardı. Bamiyan'da edindiği bilgiler, mola verdikleri yerlerde anlatılanlardan aklında kalanlar, Muki'nin yaptığı hesaplar, hepsi ancak bu kadar bir zaman kaldığını doğruluyordu. Genç kadın önündeki bu zaman süresini saat saat aklından geçiriyor ve nefret ettiği çopendozu en az tehlike pahasına ve en iyi biçimde öldürme yolunu seçmeden önce her birini tıpkı pazarda alışverişte yaptığı gibi aynı sabırlı öngörüyle tartıyor, yokluyor, kokluyordu. Ne ilk gün ne de son gün zora başvurmak olmaz diye düşünüyordu Zere. Zor kullanınca mutlaka bir iz kalır, berelenmiş bir boyun, deşilmiş bir karın. Buralarda da Maymana yakınlarında da tehlikeli bir iş olur bu. Orada herkes onu tanıyor. Koç dövüşünden beri burada da öyle. Bu hesaba göre bu gece ile son gece olmaz. Meğer ki... Zeren'in dudaklarının kıpırtısı durdu. Düşüncelerini kendi kendine bile fısıldamak istemiyordu. Meğer ki Chopendoz'un ölümü görünüşte kazadan veya hastalığının ağırlaşması yüzünden olsun. Uraz'ın durumu böyle şeylerin olmasını doğal gösterirdi. Hizmetkarlarını kuşkulardan kurtarırdı. Kim Bamiyan Vadisi'nde, kim Maymana'da Muki'yi suçlayabilirdi? Efendisinin ölüsünü getiren çaresiz kalmış, ona içten bağlı, vefalı seyis Muki'ye yapılmış vasiyetnameye kim karşı çıkabilirdi? Evet, evet, önünde 3 uzun gün ve daha da uzun 3 gece vardı. Genç kadın başını göğe doğru kaldırdı, tatlı tatlı gülümsedi. Her şeyi yoluna koyacaktı, hemen. Sorumluluğuna bırakılmış katırın birden duruvermesi Zeren'in tasarılarını daha da geliştirmesini engelledi. Cahilin de durmuş olduğunu ve bir toz dalgasının üzerlerine doğru gelmekte olduğunu gördü. Yine bir kervan, dedi Zere içinden kaygıyla, doruk yolunu anımsayarak. Yürüyen toz perdesi üst üste çakan şimşeklerle aydınlandı. Hemen ardından silah patlamaları duyuldu. Katırı yerinde tutabilmek için Zere tüm gücünü harcamak zorunda kaldı. Bulanık perde yeniden çakan ışıklarla delindi. Bu kez Uraz'a azgın bir eşek arısı sürüsü yanı başından geçiyormuş gibi geldi. Yere sıkılan kurşunların kopardığı küçük taş kırıntıları cahilin böğürlerine çarptı. Uraz'ın hırçınlaşan elinin çektiği gem hayvanın ağız kenarlarını kesti. Önlerinde giden insanlarla hayvanlar korkudan bağırışarak yol kenarlarındaki tarlalara ve çalılıklara sığındılar. Uraz Muki'ye "git bir bak" diye buyurdu. Seyis iki büklüm olarak yolun hemen kenarından düzensiz atılımlarla ilerledi ve kil rengi toz perdesinin kalın kıvrımları arasında gözden kayboldu. Bir yaylım ateşi daha patladı. Zere Muki'den başka bir şey düşünmez oldu. Klanlar arasında bir kavganın içine mi düşmüştü? Ya da kabileler arasında bir dövüşün? Ya yaralanır, ölürse? Hep öteki yüzünden, kendisinin hakkı olmayan aygır üzerinde böbürlenip duran o sakat adam yüzünden. Derin bir soluk aldı. Muki kızılımsı bulutun içinden görünmüştü. Soluk soluğa bağırdı Seyiz. Kötü bir şey yok, bir düğün alayı. Ta oradaki köylerden birine gelin almaya gidiyorlar. Uraz vadinin yol ile ırmak arasında kalan bölümünü yer yer noktalayan gösterişli yapılara gözlerini kısarak bir bir baktı. Tertemiz beyaz badanalı mazgallı, orasına burasına kuleler dikilmiş, yüksek duvarları yüzünden meyve ağaçlarının tepesi, eklenti yapıların çatıları, hizmetkarların, bahçıvanların, rençverlerin, zanaatkarların oturdukları, malikane sahibinin konağı çevresine kümelenmiş evlerin damları ancak görülebiliyordu. Hem malikane hem köy hem hisarı olan yeşillik denizindeki bu ak adacıklar akşamın duru alaca karanlığında refahın, düzenin, gururun barındığı yerlerdi de. Ve Uraz bu kale duvarlarından birinin ardında bekleyen kızı olan kız gelini düşündü. O kız ki bu akşam ve bir an için bu bilmediği genç kız o barındığı yerde ve tüm saflığı içinde taptaze şaşırmış gülümseyişi, kızaran erkek eli değmemiş boynu, hızlı soluk alışlarla inip kalkan göğüsleri ve açık yürekli duygulu bakışlarıyla. Uraz'ın o zamana kadar bir şölende, bir yurdun kapısında veya bir kuyu başında rastladığı ya da uzaktan seçebildiği ve saldırmak, yolup soymak, aşağılamak, utangaçlığını ve iffetini yok etmek için içinde dayanılmaz bir istek duyduğu bütün kızların özelliklerini kendinde topladı. Bütün bu düşlerin çılgın tutkusu Engin Bamiyan Vadisi'ndeki şu köylerden birinde gerdeğe hazırlanan genç geline geldi saplandı. ''İşte geliyorlar, geliyorlar!'' diye bağırdı Muki. Uraz'ın gözlerinin önündeki hayal bozuldu, silindi gitti. Düşünün, o ısrarlı yakıcı sıcaklığından, o kıyıcı hazlar hazinesinden arta kalan sadece bir yorgunluk, tiksintiye varan bir umursamazlıktı. Bu arada yürüyen bulut içinden bir alayın çizgileri belirdi. Gizemli toz perdesi üzerinde ardı ardına henüz derinlik ve dolgunluk kazanmamış insan şekilleri göründü. Gölgeler gibi belirsiz ve büyülü. Yürüyüşlerine tempo tutan davulun sesi ve bağırışmalar ayaklarının kaldırdığı kızılımsı sisten doğuyor gibiydi. En önde bir atlı geliyordu. Çevresinde oynayan arkadaşlarının oluşturduğu halkayı yarmamak veya bozmamak için atını çok yavaş sürüyordu. 20 kişi kadar vardılar. Çok genç, kasları ince uzun, yüz çizgileri keskin. Gür, uzun, dağınık siyah saçları omuzlarından aşağıya kadar iniyor, dalgalanıyordu. Etekleri diz hizasına genişleyip yayvanlaşan bir kumaş kemerle belden sıkma bol ceketleri ve ayak bileklerinde sıkılıp bağlanmış çok bol şalvarları kol ve bacak hareketlerine tam bir serbestlik sağlıyordu. Uzun boylu bir davulcu onları izliyordu. Oyuncuların kaldırdığı toz davulcunun yüzünü kapatmıştı ama vücut yapısı ve ağırbaşlı yürüyüşü onun oynayan gençlerden çok daha yaşlı olduğunu gösteriyordu. Bununla beraber koca davul onun elinde hacmini ve ağırlığını yitirmiş gibiydi. Davulu kaldırıp başının üstünde çalıyor, bir o omuzuna bir bu omuzuna oturtuyor, kollarını uzatıp önünde tutuyor, ara sıra da kulağına yaklaştırıp nasıl tınladığını dinliyordu. Davranışlarını tam kontrol altında tutabilme yeteneği ve hareketlerindeki yaşının sağladığı rahatlık parmaklarının yarattığı ritmi uzun bedeninin kendiliğinden izlemesini engellemiyordu. Bedeni davulun vuruşlarına öylesine yetkin bir doğruluk, yoğunluk ve neşeyle uyuyordu ki damarlarındaki kanın bu ritme göre aktığı sanılabilirdi. Boynun bir bükülüşü, omuzların bir salınması, ayakların yere bir tepmesiyle taşkın erkekçe bir neşe ortalığa yayılıyordu gök kubbenin altında. Yürekten esinlenen zengin ve canlı bir ritim hiç kesintisiz sürüp gidiyor, yalnız bacakları değil yürekleri de hoplatıyordu yerinden. Bu ritmin alıp götürdüğü, coşturduğu, güttüğü delikanlar sıçrıyor, fırıl fırıl dönüyor, bir adım ilerleyip bir adım geriliyor, diz kırıyor, sonra yeniden ayağa fırlayıp topaç gibi dönerken de uzun siyah saçların kara kanatları başlarının üstünde uçuşuyordu. Sınırsız bir özgürlüğe kendilerini bırakmış bu bedenler yine de göze görünmez, büyülü bir bağla birbirine bağlıydı. Ve halka olup oynadıkları bu dizginsiz oyun, beden hareketlerini aşan daha derindeki bir düzene, bir anlaşmaya uygundu. Onlar bu oyunlarıyla gençliğin mutluluk ve övüncünü, erkekliğe yaraşır dostluğu ve içlerinden birinin bu akşam kazanacağı kanlı zaferi kutluyorlardı. Uraz bağrışmaları, türküleri, sıçramaları, davulun şakrak gümbürtüsünü küskün bir umursamazlıkla karşıladı. Şimdi kendisine kadar ulaşıp çevresini saran toz bulutunu karşıladığı gibi. Toz geçip gidecek, bu çılgınlar da ve yol yeniden açılacak. Derken bakışları birden canlanıverdi. Cahilin önünde duran şu genç kıza nereden çıkmıştı? Çiçekli basma entarisinden uzanan narin boynu bir çiçek sapı gibi sallanıyordu. Küçücük kulaklarında bakır halkalar tatlı bir ışıltıyla parlıyor, saçlarını örten al şalın altından iffetini korumuş bir genç kızın temiz ensesi görünüyordu. Oracıktaydı kız, elinin altında, en gizli, en yakıcı düşlerinde olduğu gibi. Sonra şu sözler geldi kulağına. ''Seyiz, koca seyiz, sadece bir an için, iyi kötü ne olacaksa birlikte görelim.'' Uraz kendisine küfretti içinden. Yeni birkaç bez parçası yüzünden pis göçebeyi Muki'nin yosmasını tanıyamamıştı. Kız seyise sokuldu. Toz dalgası onları kapattı. Birkaç adım ötede oyun halkası hala dönüp duruyordu. Kızılımsı esmer sis içinden Zeren'in gördüğü, tanımadığı sıradan bir atlı değildi. Muki'ydi o, cahile binmiş. Onu almaya geliyordu, kendi düğünlerine götürmek için. Büyük bir şamata kulaklarını sağır etti. ''Açılın, açılın!'' diye bağırıyordu delikanlılar. Uraz'ın o denli yakınında dönüyorlardı ki, perçemlerinin altında kendinden geçmiş tutkun bakışlı gözlerini görebiliyordu. Davul Uraz'ın kafasının içinde gümlüyordu sanki. Az öncesine kadar yolun kenarına çekilip düğün alayına saygı göstermek niyetindeydi Uraz. Ama bu bağırışmalar, bu bakışlar onu bundan vazgeçirdi. Israr veya tehdit eden kişi kendisine nazik davranılması hakkını yitirir. Uraz yerinden kımıldamadı. ''Açılın, açılın!'' diye bağırıyordu oynayanlar, daha yüksek, daha sert bir sesle. Tek başına duran atlıyı dolanıp geçmek kolaydı ama davulun fırtınalar yaratan gümbürtüsünün durmadan kanlarını hızlandırdığı, kışkırttığı, kızıştırdığı delikanlılar böyle bir meydan okuyuşu kabullenemezlerdi. Halkanın başını çeken geldi, cahilin önüne dikildi.
Sağır mısın dedi Uraz'a. Onun ardından gelen de aynı şeyi yaptı. Kör müsün diye sordu.
Öbürleri de bir bir gelip sıralandılar. Uraz'ın ağzını bile açmadığını, yerinden kıpırdamadığını görünce de hendeye, hendeye atalım diye bağırıştılar. Bütün bunlar olup biterken delikanlıların büyülenmiş kol ve bacakları davulun buyurgan zorlu temposuna uymaktan bir an bile geri kalmıyordu. Cahil Şah'a kalktı, birkaç el birden hayvanın yularına asıldı. Uraz kamçısını kaldırdı, aygırı ileri sürecek, gençleri çiğneyip geçecekti. Ama oynayanlardan birinin yaralı bacağına çarpmasıyla duyduğu ağrı onu felce uğrattı. Şimdi cahil ileri sıçrar ya da gemi azıyı alırsa hiç ötesi yok düşerim. Bu tüysüz soytarılar önünde rezil olurum diye düşündü Uraz. Kırbacını dişleri arasına sıkıştırıp kemerine sokulu hançere davrandı.